Ayrım 50. Yırtıcı Kuş Wilbur Smith Sayfa 633. Atların ayaklarına deri kesecikler geçirildiğinden taşlı yerde fazla ses çıkmıyordu. Rahip atıyla Cornelius Schroeder'in çok yakınından gidiyordu. Ama albay yine de ihtiyatlı davranıp hafif bir çelik zinciri adamın beline dolamış, diğer ucunu da kendi bileğine geçirmişti. Rahip sansar yüzlü, hilekar bakışlı bir adamdı. Schroeder ona hiç güvenmiyordu. Dar vadide ikişer ikişer ilerliyorlardı. Ay bir saat önce doğmuştu ama yanlardaki kayalardan yayılan güneşin sıcaklığı hala yüzlerine çarpıyordu. Albay kendi alayından en güvenilir 15 adamını seçmişti. Hepsi de hızla koşabilen atlara binmişlerdi. Koşum takımları ses çıkarmayacak hale getirilmiş, silahları kumaşlara sarılmıştı. Onun için karanlık gecede sessizce ilerleyebiliyorlardı. Rahip birdenbire elini kaldırdı. ''Burada duralım.'' Schroeder emri fısıltıyla tekrarladı. ''Rahip etrafta birinin olup olmadığını anlamak için önden gitmem gerekiyor.'' dedi. ''Ben de seninle geleceğim.'' Hollandalı attan inerek zinciri kısalttı. Gruptaki diğer adamları vadinin dibinde bırakıp dik yamaçtan usul usul çıktılar. İşte manastır. Rahip tepelerindeki doruklara çökmüş gibi duran kare biçimi büyük binayı işaret etti. Manastır gökyüzündeki yıldızların yarısının görülmesini engelliyordu. Fenerle iki defa işaret verin, sonra tekrar iki defa. Albay küçük feneri manastırın duvarlarına doğru döndürerek alevin görülmesini engelleyen kapağı açtı. İki defa. Sonra beklediler ama hiçbir şey olmadı. Schroeder, benimle oyun oynuyorsan kılıcımın tersiyle kafanı uçururum diye homurdandı. Yanında duran ufak tefek rahibin titrediğini hissetti. Adam yalvardı. Tekrar işaret verin. Albay işareti tekrarladı. Sonra birdenbire duvarın tepesinde hafif bir nokta gibi sönük bir ışık bir an parıldadı. İki defa çaktı, sonra söndü. Rahip heyecanla "Artık gidebiliriz" diye fısıldadı. Ama Hollandalı onu durdurdu. "Manastırdaki içeri girmemize yardım edecek kimselere ne söyledin?" Onlara Galla grubundan çok soylu birinin Prester John'un tacını imparatordan almak istediği söylendi. Çocuğun suikast komplosundan kurtulması için onun ve taşınabilir tapınağın başka bir yere götürüleceği bildirildi. Schroeder iyi bir plan diye mırıldanarak rahibi atların beklediği yere indirdi. Adam onlara rehberlik etti yine. Başka bir derin uçuruma indiler. Sonunda bir heyula gibi yükselen dev duvarların altına ulaştılar. ''Rahip atları burada bırakın!'' diye fısıldadı. Sesi titriyordu. Schroeder'in adamları atlarından indiler. Dizginleri seyislik görevi verilen iki arkadaşlarına uzattılar. Hollandalı baskın ekibini topladı ve onları rahibin peşinden duvarlara doğru götürdü. Yukarıdan aşağıya bir ip merdiven sarkıtıldı. Schroeder karanlıkta merdivenin üstünü göremedi. ''Rahip, ben üzerime düşeni yaptım.'' dedi. ''Yukarıda bir arkadaşım sizi karşılayacak. Bana söz verilen ödül yanınızda mı?'' Schroeder hemen ''Başarılı oldun.'' dedi. ''Ödülün benim heybemde.'' ''Adamlarımdan biri seni atların yanına götürüp onu sana verecek.'' Zincirin ucunu yardımcısına uzattı. Rahibin anlayabilmesi için Arapça ''Ona iyi bak Ezekiel'' dedi. ''Hak ettiği ödülü kendisine ver.'' Ezekiel rahibi götürdü. Hollandalı birkaç dakika bekledi. Sonra karanlıkların arasından şok ve hayret dolu bir ses geldi. Bunu kesilen nefes borusundan kaçan havanın hafif hışırtısı izledi. Ezekiel sessizce geri döndü. Hançerini sarığından sarkan kumaşın ucuna siliyordu. ''Albay, bu işi ustalıkla yaptın.'' dedi. Ezekiel ''Bıçağım keskin.'' diyerek onu tekrar kınına soktu. Hollandalı ip merdivenin alt basamağına yaklaşıp yukarı tırmanmaya başladı. 15 metre yukarıda duvara oyulmuş küçük, ancak omuzlarının sığabileceği genişlikte bir mazgala erişti. Onu içerideki küçücük hücrede başka bir rahip bekliyordu. Hollandalı'nın adamları onu teker teker izleyerek pencereden içeri kaydılar. Sonunda hepsi de küçük hücreye tıkıştılar. Schroeder rahibi, ''Bizi önce çocuğa götür.'' diye emrederek adamın kemikli omzunu kavradı. Peşinde adamlarıyla karanlık ve dönemeçli dehlizlerde ilerlediler. Herkes bir önündeki arkadaşının omzunu tutuyordu. Karanlık labirentte dönüp durdular. Sonunda döner bir merdivenden çıktılar. İleride bir ışık vardı. Usul usul ilerleyerek bir kapıya doğru giderken ışık daha da güçlendi. Kapının iki yanında sönmeye yüz tutmuş meşaleler yanıyordu. İki nöbetçi eşikte büzülmüş yatıyorlardı. Silahları yerde yanlarında duruyordu. Schroeder Ezekiel'e onları öldür diye fısıldadı. Rahip onlar çoktan öldü dedi. Albay nöbetçilerden birini ayağıyla dürttü. Adamın kolu cansızca yanına düştü. Elindeki içki maşrapası yere yuvarlandı. Mayalandırılmış bal ve sudan elde edilen içki konmuştu anlaşılan, tabii zehir katılarak. Rahip kapıya belirli bir biçimde vurdu. İçerideki kol demiri kaldırıldı. Kapı açıldı ve eşikte bir dadı belirdi. Çocuk kucağındaydı. Meşalelerin ışığında gözlerinin dehşetle irileşmiş olduğu görülüyordu. Schroeder aradığımız bu mu diye sorarak battaniyenin bir ucunu kaldırdı ve çocuğun tatlı kahverengi yüzüne baktı. İmparator uyuyordu, siyah bukleleri terden ıslanmıştı. Rahip onayladı, evet o. Hollandalı dadının kolunu sıkıca kavrayarak onu dışarı yanına çekti. Rahibe usulca şimdi beni öbür şeye götür dedi. Karanlık dehlizler ve koridorlardan oluşan labirentin daha da derinlerine doğru gittiler. Sonunda yine ağır demir çiviler kakılmış başka bir kapının önüne geldiler. Onun önünde de dört keşiş yatıyordu. Adamların yüz hatları zehirden ölürken çektikleri acıyla çarpılmıştı. Rehber onlardan birinin yanında diz çökerek harmanisinin içini aradı. Ayağa kalktığı zaman elinde pek büyük demir bir anahtar vardı. Schroeder fısıltıyla Ezekiel'i yanına çağırdı. Dadıyı ona teslim etti. Kadını iyi koru. Sonra da kapıya yaklaşarak bronz dokmağı kavradı. Kapı açılırken ihanete ortak olan rahip ve baskın grubu taş duvarlı küçük mahzenden süzülen parlak ışıkta gerilediler. Karanlıktan sonra yüz mumun ışığı gözleri kamaştırıyordu. Albay eşiği açtı ama o bile şaşırarak kararsızca durakladı. Üzerine ışıltılı örtü geçirilmiş taşınabilir tapınağa baktı. Kapaktaki melekler titrek alevlerin ışığında dans ediyor gibiydiler. Hollandalı farkına varmadan haç çıkardı. Sandığın kulplarından birini kavramaya çalıştı ama sanki onu gerileten görünmez bir engelle karşılaşmıştı. Hırıltılı hırıltılı soluk alıyor, bir şey göğsünü sıkıştırıyordu. Mantıksız bir isteğe kapılmıştı, dönüp kaçmak istiyordu. Bir adım geriledi ama sonra kendini topladı. Geri geri giderek odadan çıktı. Boğuk bir sesle, "Ezekiel," dedi. "Çocuk ve kadınla ben ilgilenirim. Mustafa ile birlikte sandığı alın." Adamlar Hristiyan olmadıkları için Schroeder gibi etkilenmediler. Heyecanla ilerleyerek tutamakları kavradılar. Taşınabilir tapınak şaşılacak kadar hafifti. Sanki hiç ağırlığı yoktu. İki adam sandığı kolayca taşıdılar. Schroeder onlara yol gösteren rahibe Arapça, "Atlarımız bizi ana kapının önünde bekleyecek," dedi. "Bizi oraya götür." Karanlık dehlizlerde hızla ilerlediler. Bir keresinde beklenmedik bir anda beyaz harmanili bir keşişle karşılaştılar. Adam ayaklarını sürüyerek bir köşeden çıktı ve onlara doğru gelmeye başladı. Meşalelerin sönük ışığında taşınabilir tapınağı silahlı iki askerin arasında görünce bu korkunç saygısızlık yüzünden dehşetle bir çığlık atarak dizüstü düştü. Schroeder sol eliyle dadının kolunu tutuyordu. Sağındaysa kılından çektiği Neptün kılıcı vardı. Yere diz çökmüş olan keşişi kılıcı bir defa adamın kaburgalarının arasından sokarak öldürdü. Bir süre sessizce etrafı dinlediler ama kimsenin bağırıp çağırdığı yoktu. Schroeder rahibe emretti, "Haydi devam et." Rehberleri birdenbire durakladı. Dış kapı biraz ileride. Yanındaki nöbetçi kulübesinde üç kişi var. Albay kulübede yanan lambanın ışığının açık kapıdan dışarı süzüldüğünü görebiliyordu. Rahip ekledi, "Sizi burada bırakmalıyım." Hollandalı alayla, "Tanrı seninle olsun," dedi. Rahip koşarak uzaklaştı. "Ezekiel, o sandığı yere bırak. Gidip nöbetçilerin icabına bak." Üç asker koridorda usul usul ilerlediler. Schroeder hala dadının kolunu sıkıca tutuyordu. Ezekiel nöbetçi kulübesine süzüldü. Bir an derin bir sessizlik oldu, sonra yere yuvarlanan bir şeyin gürültüsü duyuldu. Schroeder yüzünü buruşturdu ama sonra ortalık yine sessizleşti. Ezekiel de geri döndü. "Tamam." Albay ona çattı. "Yaşlanıyor ve beceriksizleşiyorsun." Adamları dev kapıya götürdü. Kapının kapatılmasını sağlayan büyük tahta kolu ancak üçü kaldırabildiler. Sonra Ezekiel ilkel vincin kolunu çevirdi ve kapı da tekerleklerinin üzerinde kayarak açıldı. Hollandalı adamlarını "birbirinizden ayrılmayın" diye uyardı. Onları koşarak köprüden geçirdi ve kayalık yola çıkardı. Ay ışığında durup bir defa hafif bir ıslık çaldı. Atların kese geçirilmiş hafif boğuk nal sesleri duyuldu. Seyis görevi yapan askerler saklandıkları kayaların arkasından çıktılar. Ezekiel taşınabilir tapınağı yedek atın yük eğerinin üzerine oturtarak bağladı. Sonra her asker kendi atının dizginlerini alıp eğere atladı. Schroeder eğilerek uyuyan çocuğu dadısının kucağından aldı. Küçük, uykulu uykulu hafifçe bağırdı. Ama albay onu susturarak eğeri kaşına sıkıca yerleştirdi. Dadıya haydi git diye emretti. Artık sana ihtiyaç yok.
Bebeğimi bırakamam.
Kadının sesi tiz ve telaşlıydı. Hollandalı tekrar eğildi ve Neptün'ü bir defa uzatarak dadıyı öldürdü. Kadının cesedini yolun kenarında bırakıp baskın ekibini dağdan aşağıya indirdi. Judith Nazet Hale, manastırdan iki keşiş alçaklar kaçarlarken onları izlemeyi başardılar diye açıkladı. Bu felaket karşısında bile bakışları sakin ve metindi. Dudaklarında azimli bir ifade vardı. Kaptan genç kadının metanetine hayran oldu. Onun dağılan bir orduyu toplayarak zafer kazanmasının nedenini anladı. Onlar şimdi nerede? Bu korkunç haber Hale'in aklını başından almıştı. Baskıncılar manastırdan doğruca Tenvera'ya gittiler. Oraya şafak sökmeden hemen önce, yani 3 saat önce vardılar. Onları körfeze demirlemiş olan büyük bir gemi bekliyordu. Kaptan size gemiyi tarif ettiler mi diye sordu. Evet, Moğol'un emrinde çalışan korsan o. Son görüşmemizde sözüne ettiğimiz, nakliye gemilerimizi mahveden kaptan. Genç adam Akbaba diye bağırdı. Judith evet diyerek başını salladı. Yandaşları bile onu böyle çağırıyorlar. Bizimkiler uçurumun yukarısından bakarken imparator ve taşınabilir tapınağı küçük bir tekneyle demirli olan o gemiye götürdüler. Onlar güverteye çıkar çıkmaz Akbaba demir alıp denize açıldı. Hangi yöne gitti? Körfez'den çıkınca güneye döndü. Hal başını salladı. Ah tabii ya, herhalde ona İyasu'ya tapınağı Muskat'a götürmesi emredildi. Hatta belki de Hindistan'a, büyük Moğol'un ülkesine. En hızlı gemilerimizden birini Akbaba'yı izlemesi için yolladım. Gemi onun bir saat kadar gerisinde. Hafif bir rüzgar da var. Bizimki küçük bir yelkenli. Akbaba'nınki gibi güçlü bir gemiye hiçbir zaman saldıramaz. Ama belki de Tanrı'nın yardımıyla hala Akbaba'yı izliyordur. Hemen onun peşine takılmalıyız. Kaptan dönüp aceleyle Ned Tyler'a seslendi. Gemiyi döndür ve aksi yöne gidelim. Bütün yelkenler fora. Branda bezinin her metresini kullan. Rota güney güneydoğu. Babel Mandeb'e gidiyoruz. Judith'in kolunu tuttu. Ona ilk kez dokunuyordu. Generali kendi kamerasına indirdi. Yorgunsunuz, bunu gözlerinizden anlıyorum. Nazet hayır kaptan diye yanıt verdi. Gözlerimde gördüğünüz yorgunluk değil, keder. Onları kurtaramazsanız o zaman her şeyi kaybetmiş oluruz. Bir kralı, bir ülkeyi, inancı. Hal ısrarla lütfen oturun dedi. Size ne yapmamız gerektiğini açıklayacağım. Haritayı kadının önüne açtı. Akbaba doğruca Arabistan'ın batı kıyısına gidebilir. Eğer öyle olursa her şeyi kaybettik sayılır. Bu gemiyle bile onu kıyıya varmadan yakalayamayız. Sabah güneşinin ışıkları kıştaki lombozlardan içeri doluyor ve Judith'in güzel yüzüne kederin oyduğu işaretleri zalimce belirginleştiriyordu. Sözlerinin verdiği acıyı görmek Hal'i çok kötü etti. Genç kadını daha fazla üzmemek için başını eğerek haritaya baktı. Ancak ben Akbaba'nın öyle yapacağını pek sanmıyorum. Cambrai doğruca Arabistan'a giderse imparatorla tapınağın Muskat'a ulaşması için karadan zor ve tehlikeli bir yolculuk yapmaları gerekir. Hindistan'a gitmeleri için de öyle. Kaptan başını salladı. Hayır, Akbaba Babel Mandeb'den geçerek güneye inecek. Parmağını Kızıldeniz'e açılan dar boğazın üzerine koydu. Buraya Akbaba'dan önce yetişirsek bizden kaçamaz. Bab çok dar, Akbaba'yı orada kıstırırız. Judith, Tanrı bunu bize lütfetsin diye dua etti. Hal sertçe, Akbaba'yla halletmemiz gereken büyük bir hesabımız var diye omurdandı. Toplarımı ona doğru çevirmeyi ruhumun ve bedenimin her zerresiyle istiyorum. General başını kaldırıp ona dehşetle baktı. Akbaba'nın gemisini ateş edemezsiniz. Ne demek istiyorsunuz? Hal ona hayretle baka kaldı. İmparatorla tapınak gemide onun yanında. Birinden birini ortadan kaldırma tehlikesini göze alamazsınız. Hal Judith'in sözlerinin ne kadar doğru olduğunu kavradığı an sanki ruhu titredi. Moray martısını yakaladığında Akbaba altın dalı borda ateşine tutacaktı ama kendisi ona karşılık veremeyecekti. Başlarına gelecek o korkunç şeyleri hayal edebiliyordu. Toplar gemisinin tekne kısmını parçalayacak, güvertedeki tayfalar öleceklerdi. Ancak ondan sonra Martı'ya geçebileceklerdi. Altın dal güneye doğru ilerledi. Öğleye yakın vardiyada kaptan bütün adamlarını geminin ortasına topladı. Onlara kendilerinden beklediği görevi açıkladı. ''Sizden hiçbir şeyi saklamayacağım çocuklar. Akbaba bize istediği her şeyi yapabilecek. Ama biz ona karşı ateş açamayacağız.'' Gemiciler onu ciddi suratlarla sessizce dinliyorlardı. Ama şunu da düşünün, Martı'ya geçip mürettebata kılıçlarımızla saldırmamız ne hoş bir şey olacak. Denizciler kaptanın son sözlerini alkışladılar ama hal onları yelkenleri rüzgara göre ayarlamaları ve geminin Babel Mandeb'e doğru azami hıza gitmesi için ellerinden gelen her şeyi yapmalarını söyleyerek gönderdiği zaman gözlerinde korku vardı. Judith Nazet Hall'le yalnız kalınca, ''Siz bu insanlara ölüm vaat ediyorsunuz.'' dedi. ''Onlar sizi alkışlıyorlar.'' Kaptana kadının sesine daha büyük bir saygı varmış gibi geldi. İlk öksüz vardiyasının ortalarında direğin tepesindeki nöbetçi bir yelkenli diye seslendi. Tam prova hizasında. Hal'in kalbi hızla çarpmaya başladı. Akbabayı bu kadar çabuk yakalamış olabilirler miydi? Kaptan konuşma borusunu durduğu raftan kaptı. ''Direkteki nöbetçi nasıl bir tekne bu?'' ''Üçgen yelkenli.'' Hal büyük bir düş kırıklığına uğradı. ''Küçük bir tekne bizimle aynı rota üzerinde.'' Judith yavaşça bu Martı'yı izlemesi için gönderdiğim yelkenli olabilir dedi. Dakikalar geçerken diğer tekneye yaklaştılar. Yarım saat sonra yelkenli güverteden iyice gözüküyordu. Hal teleskopu generale verdi. Kadın tekneyi dikkatle inceledi. ''Evet, o benim yolladığım yelkenli.'' Teleskopu indirdi. ''Onların korkularını gidermek için beyaz haçlı bayrağı çekebilir misiniz? Sonra yelkenlidekilerle konuşabilmem için ona yaklaşabilir miyiz?'' Yelkenlinin o kadar yakınından geçtiler ki teknenin tek güvertesinin içine bakabildiler. Judith bağırarak geyezce bir tek soru sordu. Sonra da zor duyulan yanıtı dinledi. Hale döndüğü zaman gözleri heyecanla parlıyordu. ''Haklıymışsınız. Şafaktan beri Martı'yı izliyorlarmış. Birkaç saat öncesine kadar geminin gabya yelkenlerini bile görebiliyorlarmış. Ama sonra rüzgar şiddetlenmiş ve gemi de onlardan uzaklaşmış.'' ''Martı'yı son görüşlerinde gemi hangi rota üzerindeymiş?'' ''Judith bütün gün izledikleri rota üzerinde.'' dedi. ''Güneye, doğruca Bab Boğazı'na doğru gidiyorlarmış.'' Hal generale kameraya inip dinlenmesini rica ettiyse de Judith onu dinlemedi. Kıç güvertesinde onun yanında beklemek için ısrar etti. Pek az konuştular. Çünkü ikisinin de sinirleri gerilmişti, korku içindeydiler. Ama giderek birbirlerine dostluk duymaya başlıyorlardı. Varlıkları birbirini teselli ediyor, ortak bir güç ve azim kaynağından yararlanıyorlardı. Hal birkaç dakikada bir başını kaldırarak cenazeleri hatırlatan kara yelkenlerine bakıyordu. Sonra da pusula dolabının yanına gidiyordu. Dümenciye verebileceği hiçbir emir yoktu. Çünkü Ned Tyler mümkün olan her şeyi yapıyordu. Gemiye sinirli, gerilimli ve anlamlı bir sessizlik çökmüştü. Hiç kimse bağırmıyor ya da kahkahalar atmıyordu. Vardiyadan çıkmış olan tayfalar her zaman yaptıklarının tersine Maestra Sereni'nin gölgesinde uyuklamıyorlardı. Küçük sessiz gruplar halinde toplanmışlardı. Kaptanın her hareketini, her sözünü dikkatle izliyorlardı. Güneş gökyüzünde bir kavis çizerek uzakta batıdaki tepelerin üzerine doğru indi. Gece bir katil kadar sessizce bastırdı. Ufuk bulanıklaşıp kararan gökyüzüyle birleşti, sonra da gözden kayboldu. Hal karanlıkta Judith'in elini koluna koyduğunu hissetti. Güzel, sıcak ama güçlü bir eldi. Genç kadın yavaşça, ''Onları kaybettik.'' dedi. ''Ama suç sizde değil, hiçbir insan daha fazlasını yapamazdı.'' ''Kaptan henüz başarısızlığa uğramış sayılmam.'' diye yanıt verdi. ''Tanrı'ya inanın ve bana da güvenin.''
''Ama karanlıkta, herhalde Akbaba hiç fener yakmayacak. Yarın şafak sökerken Bab'dan açık denize girecek.''
Hal ona bütün bunların kader tarafından çok önceden kararlaştırılmış olduğunu söylemek istedi. Güneye doğru o özel kaderiyle karşılaşmak için gittiğini de, belki de bunlar Judith'e gerçekle ilişkisi olmayan fazla hayali şeyler gibi gelecekti. Ama ona her şeyi açıklamalıydı. ''Judith'' dedi. Sonra da uygun kelimeler bulmak için durakladı. Aynı anda Aboli'nin çok yukarıdan, karanlıkların arasından gelen sesi gemide yankılandı. ''Güverte!'' Bu sesin tonu ve titreşim halin tüylerini diken diken etti. Kaptan yanıt olarak ''Direğin tepesi!'' diye gürledi. ''Tabilerimizde bir ışık var.'' Hal bir kolunu Judith'in omzuna attı. Kadın ondan uzaklaşmak için hiçbir hareket yapmadı. Onun yerine Hal'e sokuldu. ''Kaptan işte sorunuzun yanıtı.'' diye fısıldadı. Genç kadın mırıldandı. ''Tanrı bize yardım ediyor.'' ''Yukarı çıkmalıyım.''
Hal elini onun omzundan çekti. Belki çok acele ediyoruz ve şeytan bize bir oyun oynuyor. Ned'e doğru gitti. Tam bir karanlık gemi istiyorum Bay Tyler. Kibrit çakan, ışık gösteren herkesi cezalandırırım. Gemi sessiz olmalı. Ne bir gürültü ne de bir ses. Gabi yelkenlerine doğru gitti. Çabucak yukarıya Aboni'nin yanına tırmandı. O ışık nerede? Bakışlarıyla ilerideki karanlıkları taradı. Ben hiçbir şey göremiyorum. Işık kayboldu ama hemen hemen tam hizamızdaydı. Bir yıldızın ışığı seni aldattı mı Aboli? Bekle Gundvane. Bu küçük bir ışık ve uzakta. Dakikalar ağır ağır geçti. Sonra Hal birdenbire ışığı gördü. Bu bir pırıltı değildi. Hafif yumuşak bir ışıktı. Öyle belli belirsizdi ki kaptan bir an gözlerine inanamadı. Özellikle Aboli yanında hiçbir şey görmemiş gibi oturduğu için. Hal gözlerini dinlendirmek için yana doğru baktı. Sonra tekrar döndü. Karanlıkta ışığın hala orada olduğunu fark etti. Bu bir yıldız olamayacak kadar alçaktaydı. Garip, normal olmayan bir ışıktı. Evet Aboli, ışığı şimdi ben de görüyorum. Hal konuşurken ışık güçlendi sonra yeniden kayboldu. O martı değil de başka bir gemi olabilir. Herhalde Akbaba ışık gösterecek kadar ihtiyatsız davranmaz. Bu kıç güvertesindeki kamerada yanan bir fener olabilir mi? Ya da pusula dolabından yansıyan bir şey? Belki de tayfalardan biri sakin sakin çubuğunu tüttürüyor. Hal bunlardan biri olması için dua edelim dedi. Işık Akbaba'nın olması gereken yerde. Ay doğuncaya kadar onu izleyeceğiz. İki dost yan yana oturarak karanlık gecede ileriye doğru baktılar. O acayip ışık bazen belirgin bir nokta gibi gözüküyor, bazen de şekilsiz bir pırıltıya dönüşüyordu. Çoğu zaman gözden kayboluyordu. Bir keresinde söndü ve dehşet dolu bir yarım saat boyunca hiç gözükmedi. Sonra tekrar belirdi, şimdi fark edilecek kadar güçlüydü. Hal ona yaklaşıyoruz diye fısıldama cesaretini gösterdi. Işık sence şimdi ne kadar uzakta?
Aboli bir fersah dedi, belki de daha yakında.
Bu ay da nerede? Kaptan doğuya baktı. Hiç doğmayacak mı? Derken Arabistan'ın karanlık dağlarının gerisindeki ilk ışıltıyı gördü. Ay bir gelin gibi utana utana yüzündeki duvağı açtı. Suların üzerinde gümüş bir yol çizdi. Hal'in soluğu kesildi. Bütün sinirleri bir yayın kirişi gibi gerildi. İlerideki karanlıkların arasında güzel bir şey belirdi. Yarı saydam sislerden oluşan bir bulut gibiydi. ''Kaptan işte orada!'' diye fısıldadı. Sesinin titremesini engellemek için derin bir soluk almak zorunda kaldı. ''Moray martısı ileride, tam hizamızda!'' Aboli'nin kolunu yakaladı. Aşağıya inip Ned Tyler'la koca Daniel'ı uyar. ''Martıyı güverteden görebilinceye kadar orada kal, sonra geri gel.'' Kaptan zenci gittikten sonra martının yelkenlerinin silüetinin ay ışığında giderek belirginleşmesini seyretti. Korkuyordu. Yaşamı boyunca hiç böylesine korkmamıştı. Sadece kendisi için değil, ona güvenen adamları, aşağıdaki güvertede bekleyen kadın ve diğer gemideki çocuk için de korkuyordu. Martı onlara borda ateş açacak ama altın dal buna karşılık veremeyecekti. O zaman Akbaba'nın gemisine nasıl bordalayacaklardı? Önümüzdeki saatte kaç kişi ölecek? Onların arasında kimler olacak? Genç adam Judith Nazet'in gururlu ince bedeninin uçan misketlerle parçalandığını düşündü. ''Tanrım, lütfet de böyle bir şey olmasın. Benden zaten dayanamayacağım kadar çok şey aldın. Daha ne kadar istiyorsun? Benden başka neler isteyeceksin?''
Diğer gemideki ışığı tekrar gördü. Martının kıçındaki yüksek lombozlardan sızıyordu. Orada şamdanlar mı yanıyordu? Genç adam gözleri acıyıncaya kadar baktı. Ama dışarı sızan ışık tek kaynaktan yayılmıyordu. Biri hafifçe Hal'in koluna dokundu. Kaptan Aboli'nin tekrar yanına tırmandığını duymamıştı. Zenci martı güverteden gözüküyor diye haber verdi. Kaptanın direkteki gözetleme yerinden hemen ayrılması imkansızdı. Çünkü martının kıçından yayılan ışığa bakarken garip, dini bir korku duyuyordu. Aboli, bu bir lamba, mum ya da fenerin ışığı değil dedi. Aslında Meryem'in taşınabilir tapınağı karanlıkta parıldıyor. Beni kaderime çağıran bir ışık bu. Aboli yanında titredi. Gerçekten de bu dünyaya ait bir ışığa benzemiyor. Şimdiye dek hiç görmediğim bir şey. Perilerin nuru. Sesi titremeye başlamıştı. Ama bunu nereden biliyorsun Gundvane? Tılsımın karanlıkta parıldadığından nasıl bu kadar emin olabiliyorsun?
Hal kısaca çünkü bunu biliyorum dedi. Aynı anda ışık söndü ve martı karanlıklara gömüldü.
Şimdi ay ışığının aydınlattığı yelkenleri gökyüzüne doğru yükseliyordu.
Aboli bu bir işaretti diye mırıldandı. Kaptan evet bir işaretti diye yanıt verdi. Sesi şimdi yine güçlü ve sakindi. Tanrı bana işaretini gönderdi.
İki dost aşağıya güverteye indiler. Hal hemen dümene gitti. İşte gemi orada Bay Tyler. İkisi de dönerek ileriye, martının ay ışığında parıldayan yelkenlerine baktılar.
Evet, gemi orada kaptan.
Pusula dolabındaki ışığı söndür. Lütfen beni martının yanına götür. 4 yedek dümenci hazır olsun. Diğerleri öldüğü zaman onların yerine geçecekler.
Peki Sir Hal.
Kaptan ileriye doğru gitti. Koca Daniel karanlıkların arasından çıktı.
Grapneller Bay Daniel.
Hepsi de hazır kaptan. Ben ve 10 güçlü adamım onları fırlatacaklar.
Hayır Daniel, bu işi John Lovell'a bırak. Sen ve Aboli için daha iyi bir iş var.
Porsun'la Aboli'yi ana direğin dibinde duran Judith'in yanına götürdü.
İkiniz General Nazet'le gideceksiniz. En iyi 10 denizciyi al Bay Daniel. Güvertedeki savaşa yakalanmayın. Mümkün olduğu kadar çabuk Martı'nın kıç kamerasına inin. Tapınakla çocuğu orada bulacaksınız. Onları hemen getirin. Hiçbir şey sizi bunu yapmaktan alıkoymasın, anlıyor musunuz?
Judith Nazet yavaşça, İmparatorla tapınağı nereye kapattıklarını nasıl bilebilirsiniz diye sordu.
Ben biliyorum.
Hal o kadar kesin bir tavırla konuşmuştu ki genç kadın sustu. Aslında Judith'e savaş sona erinceye kadar güvenli bir yerde kalmasını söylemek istiyordu. Ama onun bunu kabul etmeyeceğini biliyordu. Zaten iki güçlü düşman ölümüne savaşmaya başladıkları zaman hiçbir yerde güvenli olmayacaktı.
Aboli yavaşça, ''Sen nerede olacaksın Gundvane?'' diye sordu.
''Ben Akbaba'nın yanında olacağım.'' Kaptan başka bir şey söylemeyerek oradan uzaklaştı.
50. Ayrımın Sonu. Sayfa 646.